Ayrım 34, sayfa 325. Coleman'la Ramsey arasındaki bu tek durak noktasında masum Dolly Schiller'la keyif ehli Vuramcı arasında durumumu yeniden gözden geçirdim. Kendimi ve aşkımı olabilecek en açık seçik Andrew için de görebiliyordum. Buna oranla önceki çabalarım odak noktasını şaşmış görüntüler gibi geliyordu bana. Birkaç yıl önce yavan protestan tanımazlığımın fizik ötesi bir merak anında eski moda bir katolik cinayetine teslim olmuş, Fransızca konuşan akıllı bir günah çıkartıcının yol göstericiliğinde kendi günah biliminden yüce bir varlık çıkarsamaya çalışmıştım. Kırağıyla dantellenmiş Kubek'in o buz gibi sabahlarında o iyi yürekli rahip ince bir sevecenlik ve anlayışlılıkla uğraşmıştı benimle. Ona ve temsilcisi olduğu yüce kuruma sonsuz gönül borcu duyuyorum. Ne yazık ki ruhum nasıl bir huzur bulursa bulsun, beni ne gibi sarsılmaz sonsuzluklar beklerse beklesin, Goethe'ye tattırdığım şehvetin onun tarafından bir türlü silkip atılamayacağı yolundaki insani gerçeği yaşamıyordum. Bana, bugünkü halimle, kalbim, sakalım ve bütün çürümüşlüğümle bana, Dolores Hayes adlı Kuzey Amerikalı bir çocuk, kızın manyağın biri tarafından çocukluğundan yoksun edilmesinin sonsuzluğun akışı içinde zırnık kadar önemi olmadığını kanıtlanmadıkça, işte bu kanıtlanmadıkça, ki bu kanıtlanırsa hayatın kötü bir şakadan başka bir şey olmadığı da ortaya çıkacaktır. Zavallılığıma ancak bir tek şeyin ilaç olacağına inanıyorum. Ağzı kalabalık, sanatın yaratacağı nafile bir koca karı merhem etkisi. Eski bir şairin dediği gibi, güzelliğin ölümlü bilincine ödenecek. Vergi, biz ölümlülerin ahlak bilincidir. İlk yolculuğumuzda, cennetin ilk ailesinde, kuruntularımla huzur içinde başa çıkabileyim diye bazı açık gerçekleri görmezlikten gelmemeye kesin karar vermiştim. Onun çıktığı olan değildim. Parlak heriflerden biri değildim. Dostu değildim. İnsan bile değildim. Sadece bir çift gözle didik didik yenmiş, parça parça bir bedendim. Bundan çoğunu söylemem de yakışık almaz. Ona verdiğim amaçlı bir sözden vazgeçtiğim, garip küçük gönlünde neler yatıyordu kim bilir, özel plastik tabanlı bir paten pistinden kaymak mı, yoksa tek başına sinemaya gitmek mi? Günün akşamı, yarı açık kapıyla yana kaykılmış aynanın rastlantı sonucu oluşturduğu birliktelikten yararlanarak yüzündeki ifadeyi gördüğümü hatırlarım. O ifadeyi tam olarak anlatamam size. Öyle koyu bir çaresizlik vardı ki yüzünde, artık haksızlığın ve çaresizliğin sınırları zorlandığından, zorlanan her sınır kendisini aşan bir şeylerin de habercisidir. Bu çaresizlik bir an sonra aldırışsız bir bölünmeye dönüş verecek gibi görünüyordu. Yüzündeki anlamsız aydınlık da bundan ötürü olmalıydı. Hele söz konusu olanın bir çocuğun kalkık kaşlarıyla aralık dudakları olduğunu düşünürseniz, beni onun sevgili ayaklarına kapanıp insanca gözyaşlarına boğulmaktan, kıskançlığımı Lolita'nın gerçek diye bildiği dış dünyadaki kirli ve tehlikeli çocuklarla kaynaşmaktan umduğu hazlara feda etmekten alıkoyanın ne hesaplı bir cinselliğin, ne türlü çaresizliklerin bilinci olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Artık kolsuz bacaksız canavarlara dönüşen başka küllenmiş anlarım da var. Bir keresinde Worsley'in sonu gün batımına çıkan bir sokağında küçük eve Rosen'e dönmüş, her iki süpericiğini de konsere götürüyordum. Her ikisini de o kadar yakından izliyordum ki neredeyse bedenimle dokunabilirdim. Evet, Eva'ya dönmüş ve kızın Winston Pinsky'nin mahalleden tanıdığı biri olan müzik konusunda söylediklerini dinlemektense ölmek iyidir demesi üzerine büyük bir ağırbaşlılık ve dinginlikle şu karşılığı vermişti Lolita'cığım. Biliyor musun, ölmenin en korkunç yanı insanın bütün bütüne tek başına olması, robot dizlerin bir aşağı bir yukarı kalkıp inerken sevgilimin aklından geçenler konusunda şimdiye kadar hiçbir şey bilmediğimi, o kötü ergen klişelerin ardında büyük olasılıkla uzanıp giden bir bahçe, bir alacakaranlık ve bir saray kapısı olduğunu düşünmüştüm. Kirli paşavralar ve sefil titreşler içinde kıvranan bana, kuşkuya yer bırakmayacak bir kesinlikle yasaklanmıştı bu yarı karanlık, tapulası bölgeler. Çünkü onun ve benim içinde yaşadığımız kesin kes kötücül dünyada, sürdürdüğümüz yaşama biçimi çevre çerçevesinde onun, daha büyük bir arkadaşıyla, anne babasıyla, sağlıklı gerçek bir sevgiliyle, benim Annabelle ya da gene Lolita'nın yüce, arınmış çözümlenmiş, tanrılaşmış bir hırfeyizle tartışma konusu edebileceği şeylere, soyut bir düşünce, bir resim, nokta yerleri boş bırakılmış bir Hopkins şiiri ya da kim yerleri kazınmış bir Baudelaire, Tanrı ya da Shakespeare, yürekten herhangi bir şey konuştuğumuzda ikimizin de tedirgin olacağını fark ediyordum. İyi niyet gösterileri. O incinebilirliğin bayat bir edepsizlikle can sıkıntısına sarıp sarmalar, bense çaresizlik yüzünden aldırışsız olmasına çalıştığım sözlerimi öyle yapay bir ses tonuna büründürürdüm ki dişlerim kamaşırdı. Dinleyicim, benim zavallı, örselenmiş, çocuğum daha fazla konuşmamamı engelleyecek küstahlık çığlıkları atardım. Seni sevdim. Beş kollu bir canavarım ben ama seni sevdim. Aşağılıktım, kabaydım, alçaktım, her şeydim. Ama seni sevmiştim, seni sevmiştim. Hem zaman zaman senin bana olan duygularını da fark etmiş, fark etmiş de cehennem acıları içinde kıvranmıştım, küçüğüm benim. Lolitam, kızım, gözü pek Dolly Schiller'ım. Hatırlarım, kimi zamanlar, cennetteki buzdağları diyelim bunlara, ondan alabileceğim her şeyi aldıktan, beni elden ayaktan kesen, gök mavisine boğan o müthiş, o çılgın boşalmalardan sonra, İnsana benzer bir sevecenliğin sessiz irkiltisiyle onu kollarıma alırdım sonunda. Teni, parke taşı döşeli, avludaki deniz mavisi neon lambalarının pancurların arasından sızan ışığıyla parlar, kurum karası kirpikleri kıvır kıvırdır. Kül rengi gözleri her zamankinden daha boş bakar, geçirdiği büyük ameliyattan sonra hala üzerindeki uyuşturucunun sersemliğini atamamış küçük bir hasta gibidir. Sevecenlik, utanca ve çaresizliğe dönüşür, ben kimsesiz, tüy gibi lolitamı mermer kollarımda sallayıp yatıştırmaya çalışır, ılık saçlarına gömülerek inler, gelişi güzel okşar, bağışlaması için sessizce yalvarırdım. Ne var ki beni benden alan bu ıstıraplı sevecenliğin doruk noktasında ruhum çıplak bedeninin çevresinde dolanır, her an günah çıkarmaya hazır beklemektedir. Arzu birdenbire alay edercesine korkunç bir biçimde yeniden kabarır, yo hayır diye yalvarır Lolita, ulu tanrıdan yardım dilercesine bir an sonra bütün o sevecenlik ve o gök mavisi hepsi tuzla buz olur. Çocuk ve ana baba ilişkileri konusunda görüşler 20. yüzyıl ortalarında akademik deli saçmalarıyla psikoloji piyasasının değişmezlik kazanmış simgelerinden oldukça zarar gördüler gerçi. Ama gene de bu konuda ön yargılı olmayan okurları seslendiğimi umut ediyorum. Bir keresinde Avis'in babası bebeğini ve götürmeye geldiğini bildirmek üzere dışarıda korna çaldığında adamı içeri buyur etmek zorunda olduğumu düşünmüştüm. Adam gelmiş, bir dakika kadar oturmuş, biz çene çalarken şişman, sevimsiz, sokulgan bir çocuk olan Avis de babasına yanaşarak şişko gövdesiyle çıkmış, dizlerine kurulmuştu. Lolita'nın yabancılara son derece şirin bir gülümsemeyle baktığını bilmem anlattım mı size? Gözler sevecen, kürklü bir bakışla kısılır. Tabii ki gizli bir anlam taşımayan ama öylesine güzel olan o tatlı, hülyalı ışıltı yüzünün bütün çizgilerine yansırdı. Öylesine sevimliydi ki bu ışıltı, insan böylesi bir tatlılığı, tarih öncesi bir konuk ağırlama töreninin kalıntılarını kendiliğinden harekete geçiren bir kalıtıma, kaba saba okucular hemen konuksever fahişelik deyip çıkacaktır. Yormaktan kendini alamazdı. Neyse, Mr. Bird şapkasını alıp elinde çevirerek konuşurken Lolita doğrucukta durmuş, ah ne aptallık benimkisi. Lolita'nın ünlü gülümsemesinin en önemli özelliklerinden birini unuttum. O da şu, yüzünde o sokulgan, şuruplu, gamzeli parlaklık oynaşırken, bakışları da odadaki herhangi bir yabancının üzerinde durmaz, deyim yerinde ise çiçeklerle bezeli, kendi bakışının boşluğunda asılı kala kalır ya da miyopluğunun verdiği bir tatlılıkla rastgele nesneler üzerinde dolaşırdı. O anda olan da buydu işte. Şişko Avis babasına sokulurken, Lolita benden kilometrelerce uzakta, ikiye bükülüp üzerine abandığı masanın kenarına sürttüğü bir meyve bıçağına gözlerini dikmiş bakıyordu. Birden Avis babasının boynuna sarılıp başını kulağına yapıştırdığında, adam da bunun üzerine tombul irisi yavrusunu kucakladığında Lolita'nın gülümsemesinin bütün ışığını yitirdiğini, kendi kendisinin donmuş bir gölgesi haline geldiğini gördüm. Meyve bıçağı masanın kenarından kayda düştü. Gümüş sapı bileğine çarparak bir an acıdan soluksuz bıraktı onu. Başı öne doğru fırladı, bedeni ikiye katlandı. Sonra yüzünde çocukların gözyaşları gelinceye kadar takındıkları o korkunç ağlama öncesi ifadesiyle tek ayağı üzerinde sıçrayarak kaçtı gitti. Ardından koşup mutfakta gönlünü alan pembe beyaz şişman harika babası, küçük yumuk bir erkek kardeşi, mini mini kız kardeşi, ağızları kulaklarına varan iki köpeği olan Avis'ti gene de. Lolita'nın ise hiçbir şeyi yoktu. Bu sahnenin kenarına iliştirilebilecek başka bir olay daha var. Bu da Börzü'yle geçmişti. Şöminenin yanında kitap okumakta olan Lolita girilmiş, sonra dirseği havada homurdanarak sormuştu. Peki nerede gömülü? Kim? Bal gibi biliyorsun, cinayet kurbanı annem. Sen de bal gibi onun mezarının nerede olduğunu biliyorsun dedim, kendime hakim olmaya çalışarak. Sonra da Ramsdale'in hemen dışında tren raylarıyla Lakeview tepesi arasındaki mezarlığın adını verdim. Ayrıca diye ekledim, böylesine acıklı bir kazanın önemi senin yakıştırdığın sıfatla oldukça bayağılaşıyor. Aklından ölüm düşüncesini silmekse gerçek amacın, yok canım diye bir çığlık atıp ayağa fırladı Lo. Sallana sallana çıktı odadan. Bir an için ağrıyan gözlerimi diktim, ateşe baktım. Sonra okuduğu kitabı aldım yerden. Gençler için yazılmış zırvalardan biriydi. Marion diye somurtuk bir kız vardı. Bir de bütün beklentilerin tersine genç, şen, anlayışlı, kızıl saçlı bir güzel olan üvey annesi. Üvey anne, Marion'a, Marion'ın ölen annesinin aslında olağanüstü bir kadın olduğunu, ölmekte olduğu için çocuğun onu özlemesini istemediğini, bu nedenle de Marion'a olan sevgisini özellikle göstermemeye çalıştığını anlatıyordu. Gözlerimde yaşlarla Lolita'nın odasına çıktığım sanılmasın. Hiçbir duruma karışmamamın zihinsel bir temizlik sağladığına inanıyordum. Şimdi kendi belleğim karşısında ağlayıp sızlanıyordum da, bu ve buna benzer durumlarda kendi aşağılık benliğimi yatıştırırken Lolita'nın aklından geçenlere dönüp de bakmamayı alışkanlık ve yöntem olarak benimsediğimi görüyorum. Benim kendi annem ıslak, çürük moru elbisesinin içinde çökmekte olan sisin altında onu böyle getiriyorum gözümün önüne. Soluk soluğa molnet sırtlarını çıkıp da yıldırım düşmesi sonucu yere serildiğinde ben ne olsa daha pek küçüktüm. Geriye dönüp de baktığımda olağan sayılan yakınmalardan hiçbirinin gençliğimi soldurmadığını görüyorum. Daha sonra geçirdiğim sarsıntılar sırasında psikoterapistler beni ne kadar acımasızca gagaladılarsa da böyle bu. Ama hayal gücü benimki kadar güçlü olan bir adamın evrensel duygular konusunda kişisel bilgisizlik savında bulunamayacağını da belirtmek gerek. Ayrıca Charlotte ile kızı arasındaki ilişkilerin normal sayılmayacak derecede soğuk olması da gereğinden çok bel bağlamış olabilirim. Fakat sonuçta bütün bu meselenin gelip dayandığı korkunç nokta şuydu. O eşi görülmemiş, o hayvanca birlikteliğimiz sırasında gelenekçi lolitam yavaş yavaş en sefil aile hayatının bile uzun sürede bu öksüze sunabileceğim en iyi şey olan bu baba kız aşkı bozuntusundan iyi olduğunu fark etmişti. Ramsdale ile geri dönüş. Kente göl yönünden girdim. Günlük güneşlik öğle vakti binlerce göz kesilmişti. Üstü çamur lekeli arabamla geçip giderken ilerideki çam ağaçlarının arasındaki elma sıçratılı su damlacıklarını seçebiliyordum. Mezarlığa girdim, uzun kısa mezar taşlarının arasında gezindim. Bonjour Charlotte. Mezarların bazılarının üzerinde esintisiz havada her dem tazelerin altında boyunlarını büküvermiş küçük Amerikan bayrakları vardı. Yazık, et şansın yokmuş. Kısa süre önce 33 yaşındaki karısı Dorothy'yi öldürmek suçundan mahkemeye verilen 35 yaşındaki New Yorklu müdür G. Edward Grammer'e söylüyordum bunları. Kusursuz bir cinayet işlemek isteyen Ed, karısının başına sopayla vurduktan sonra cesedini otomobile yerleştirmişti. İki devriye polisi, kocasının Mrs. Kramer'a yıl dönümü armağanı olan büyük, mavi Chrysler marka arabanın kendi devriye bölgelerinin sınırları içinde deli gibi bayır aşağı kaydığını gördüklerinde, Tanrı'yı aynasızlarımızdan razı olsun, olay ortaya çıkmıştı. Bir direğin kenarını göçürdükten sonra araba, üzeri sıçan otu, yabani şilek ve beş parmak otu ile kaplı toprak bir sete çıkmış, ters dönmüştü. Yetkililer Mrs. K'nin cesedini dışarı çıkardıklarında tekerlekler batmakta olan güneşin altında hala dönüp duruyordu. Önce sıradan bir trafik kazası olduğu sanılmıştı. Ne yazık ki kadının çürük içindeki bedeni aracın gördüğü en ufak tefek hasara uymuyordu. Ben daha başarılıydım. Arabayı sürdüm, yola devam ettim. İnce uzun beyaz kiliseyle kocaman kara ağaçları yeniden görmek tuhaf bir duyguydu. Amerikan sayfiye kentlerinde tek başına yürüyen bir yayanın tek başına ilerleyen bir sürücüden daha çok dikkat çekeceğini unutarak Lan Sokağı 342 numaranın önünde görünmeden geçmek üzere arabayı ana caddede park ettim. Ortalık kana bulanmadan önce biraz rahatlamaya, aklımdakileri kusup şöyle bir soluk almaya hakkım vardı. Hurdacıların evinin beyaz pancurları kapalıydı. Biri de tutmuş, yağ kaldırımına doğru bel veren satılık levhasına sokaktan bulduğu kara bir kurdeleyi iliştirmişti. Hiçbir köpek havlamıyordu. Hiçbir bahçıvan telefon etmiyordu. Hiçbir komşu hanım kenarlarını sarmaşıklar bürümüş verandasında oturmuyordu. Bunun yerine bir örnek, puantiyeli çocuk önlükleri giyinmiş, saçları at kuyruklu iki genç kadın, yaptıkları işi bırakıp tek başına ilerleyen yayaya gözlerini dikerek onu sinirlendirdiler. Komşu hanım çoktan ölmüştü kuşkusuz. Bunlar olsa olsa Philadelphia'lı ikiz yeğenleriydiler. Eski evime girse miydim? Turgenev'in hikayesindeki gibi evin açık pencerelerinden, oturma odası penceresinden, birinden çağlayanlar halinde İtalyan müziği geliyordu. Hiçbir piyano, güneşin o sevilmiş bacakların üzerinde oynaştığı o büyülü pazar gününü böylesine şapırtılar, şupurtularla dalmamıştı. Kim çalıyordu piyanoyu acaba? Birden, bir zamanlar kırptığım çim tarlalarının oradan altın rengi bedenli, 9-10 yaşlarında, kumral saçlı, beyaz şortlu bir su periciğinin iri kara mavi gözlerinde yabanıl bir ilgiyle bana baktığını fark ettim. Tatlı bir şeyler söyledim ona. Kötülük yoktu içimde. Ne güzel gözlerin var senin dedim. Eski dünyada sıkça söylenir bu. Ama o aceleyle içeriye kaçtı. Müzik birdenbire durdu. Terden pırıl pırıl parlayan, acımasız görünüşlü, esmer bir adam dışarı çıktı. Bana gözlerini dikip kötü kötü baktı. Tam kim olduğumu söyleyecektim ki, üşülerimdeki gibi şaşkınlıkla kendime geldim. Çamurlu tulumum, leş gibi yırtık süveterim, sakalı uzamış çenem, kan çanağına dönmüş sokak serserisi gözlerim aklıma geldi. Tek sözcük bile söylemeden döndüm, isteksiz adımlarla geldiğim yolu gerisin geriye yürüdüm. Kaldırımdaki eskiden hatırladığım bir çatlaktan yıldız çiçeğe benzeri renksiz, ruhsuz bir çiçek fışkırmıştı. Komşu hanım yavaş yavaş yeniden dirildi. Tekerlekli iskemlesi yeğenleri tarafından itilerek verandaya çıkarıldı. Sanki veranda bir sahne, ben de bir yoğunun yıldız oyuncusuydum. İçinden beni çağırmamasını dua ederek arabama seyirttim. Ne dedik küçük bir sokak, ne derin bir ana cadde. Silecekle cam arasında kırmızı bir makbuz duruyordu. Aldım, dikkatle 2-4-8 parçaya ayırdım. Boşuna zaman harcadığımı düşünerek 5 yıl öncesi yepyeni bir bavulla indiğim kentin iş merkezindeki otele doğru hızla sürdüm arabayı. Bir oda tuttum, telefonla iki randevuyu ayarladım. Tıraş oldum, yıkandım. Kara elbiselerimi giydim. Ve barda bir içki içmek üzere aşağıya indim. Hiçbir şey değişmemişti. Bar, Avrupa'da yıllar önce batakhanelere yakıştırılan, buradaysa aile otellerini biraz atmosfer sağlasın diye kullanılan akıl almaz, nar kırmızısı bir ışığa boğulmuştu. Kente ilk geldiğim gün, Charlotte'un kiracısı olur olmaz, bu olayı yarım şişe şampanyayla kutlamayı uygun görerek, onun umutla dolup taşan yüreğini fethettiğim aynı küçük masanın başındaydım gene. Haydede suratlı bir garson, tıpkı o zaman olduğu gibi yuvarlak bir tepsiye gökyüzüne yıldızlar dizermişçesine 50 bardak düğün şerisi diziyordu. Murphy ile Fantasia evleniyordu bu kez. Saat 3'e 8 vardı. Lobiden geçerken bir öğle yemeği sonrası birbirlerine teşekkür ederek dağılan bir grup hanımın yanından geçmek zorunda kaldım. Hanımlardan biri tanıdığını belirten tiz bir çığlık atarak üzerime saldırdı. İnci grisi elbiseler giymiş, küçük şapkasına ince uzun gri bir tüy iliştirmiş tıknaz, kısa boylu biriydi bu, Mrs. Chatfield. Kötücül bir merakla parıl parıl parlayan sahte gülücüklerle atıldı üzerime. Dolly'e, 50 yaşında bir tamirci olan Frank Lesla, 11 yaşındaki Sally Horner'a 1948'de yaptığı şeyi mi yapmıştım acaba? Çok geçmeden karşımdaki bu fıldır fıldır sevinci denetim altına aldım. Kaliforniya'da olduğumu sanıyordum. Şey nasıldı? Olanca zevkle üvey kızımın geçenlerde genç, pırıl pırıl bir maden mühendisiyle evlendiğini, oğlanın kuzey ve eyaletlerinden birinde çok gizli bir görevi olduğunu bilirdim. Böyle evlilikleri hiç onaylamadığını söyledi. Eğer 18'ine basan Phyllis böyle bir istekte bulunsa... Ah evet tabii dedim sakin bir sesle. Phyllis'i hatırlıyorum. Phyllis ve Q kampı. Evet tabii. Aklıma gelmişken Phyllis size Charlie Holmes'un onun annesinin eline teslim edilen küçükleri nasıl kirlettiğini anlattı mı hiç? Mrs. Chatfield'ın suratındaki çoktan bozguna uğramış gülücük şimdi bütünle silinmiş gitmişti. Yazıklar olsun diye bağırdı. Yazıklar olsun Mr. Humbert. Zavallı çocuk daha geçenlerde Kore Savaşı'nda öldü. Acelem var, kusura bakmayın dedim. Mint Miller'in bürosu iki sokak aşağıdaydı. Oldukça sakin, karşısındakini sıkıca sarıp sarmalayan, güçlü meraklı bir bakışla süzerek selamladı beni. Kaliforniya'da olduğumu sanıyordu. Bir ara Berkeley'de oturmamış mıydım? Kızı geçenlerde Berkeley Üniversitesi'ne girmişti de. Şey nasıldı? Mrs. Schiller hakkında gerekli olan bütün bilgiyi verdim. Hoş bir iş görüşmesi oldu. Dışarıya kızgın Eylül güneşine çıktığımda hoşnut edilmiş bir dilenci gibiydim. Artık yolumdaki bütün engeller temizlendiğine göre beni Ramsey'le getiren asıl nedenle gönlümün dilediğince uğraşabilirdim. Her zaman övgüye değer özelliklerimden biri olarak gördüğüm düzenliliğimle Claire Quilty'nin suratının kalıbını çıkarmış, karanlık zindanına saklanmıştım bile. Artık tek beklediği yanıma berberle rahibi katarak gitmem, uyanınız bayım artık ölmek zamandır diye bağırmamdı. Şu anda insan yüzü ile bellek arasındaki ilişkilerin tartışmasına girecek zamanım yok. Hedefime doğru gidiyorum, oldukça da acelem var. Ama bir iki şeyin not düşmeme izin verin. Onunla tosbağa suratını dumanlı bir belleğin ispirto dolu şişesine hapsetmiştim bile. Bir iki bakışta bu suratın yılışık ve oldukça itici İsviçreli bir akrabamı uzaktan andırdığını fark ettim. Aslına bakarsanız bu ikincisi küçük halterleri, leş gibi kokan spor eşofmanı, üzeri kıllı şişko kolları, tepesindeki keli ve domuz suratlı hizmetçi kapatmasıyla zararsız moruk bir düzenbazdı. Benim ardına düştüğüm avla karşılaştıramayacak kadar zararsız. Şu anda içinde bulunduğum durumda artık trepin görüntüsüyle bütün ilişkimi kesmiştim. Claire Quilty'nin suratı Beriki'nin suratını yalamış yutmuştu. Amcasının masasının üzerinde duran çerçeveli bir fotoğraf bu sırada kusursuz bir artistik incelikle gözler önüne seriyordu. Berkeley'de sevimli doktor Monner'ın ellerinde oldukça ciddi bir diş ameliyatı geçirmiştim. Ağzımdan kala kala birkaç üst ve alt diş kalmıştı. Takma dişlerim üst diş etlerim boyunca uzanan, göze görünmez telli, birbirlerine tutturulmuş bir damak yapısına dayanıyordu. Bu çözüm rahatlık açısından bulunmaz bir şeydi. Köpek dişlerimin sağlığı da yerindeydi. Yine de gizli amacıma akla yakın bir neden bulmak üzere Dr. Quilty'ye amansız yüz ağrılarımı hafifletmek istediğimden bütün dişlerimi çektirmeyi düşündüğümü söylemiştim. Komple bir takım diş kaç paraydı dersiniz? Aralık ortasında tedaviye başladığımızı varsayarsak ne kadar zamanımızı alırdı acaba? Ünlü yeni nerelerdeydi bu aralar? Acaba şöyle gösterişli bir şeyler yapsak da bütün dişleri bir keresinde mi çekseydik? Beyaz önlüklü, kül rengi saçlı, asker tıraşlı, politikacılar gibi dümdüz, ablak yanaklı bir adam olan Dr. Quilty masasının kenarına tünedi, uzun sürecek göz kamaştırıcı bir plana girişirken bir yandan da ayağını hülyalı, baştan çıkarıcı bir tavırla sallayıp duruyordu. Diş etleri uyum gösterene kadar bana geçici bir damak takacaktı. Sonra da asıl damağı yerleştirecekti. Şu ağzıma bir göz atmayı çok istiyordu doğrusu. İki renkli, yandan hava delikli ayakkabılar giyiyordu. O namussuzu 1946'dan beri görmemişti. Ama Parkington'dan çok uzakta olmayan Grimm yolundaki baba evinde bulunabileceğini sanıyordu. Yüce bir düştü önündeki. Ayağını sallıyordu, bakışlarına ilham gelmişti. 600 dolar kadara patlardı. Ölçüleri hemen almayı, ameliyata girişmeden önce de ilk takım hazırlamayı önerdi. Ağzım onun için paha biçilmez definelerle dolu bir mağaraydı. Ama içeriye girmesini engelledim. Hayır dedim. İyice bir düşündüm de hepsini Dr. Monlar'a yaptıracağım. Ücreti sizinkinden daha yüksek ama tabii sizden çok daha iyi bir dişçi. Okuyucularımdan bir teki bile hayat boyu böyle bir şey söyleme fırsatı ele geçirecekler mi bilmem. Düş görüyormuşçasına nefis hissettim kendimi. Kıdeyir'in amcası masasının üzerinde oturmayı sürdürdü. Gözleri hala hülyalıydı. Ama ayağıyla gül pembesi umutların beşiğini sallamaktan vazgeçmişti artık. Öte yandan hemşire, umarsız sarışınların yaslı gözlerine sahip, solgun, iskelet kılıklı bir kız, kapıyı arkamdan küt diye çarpabilmek için deli gibi koştu ardımca. Şarjörü kabzanın içine sokun. Şarjör mandalın yuvasına oturduğunu duyuncaya ya da elinizle hissedinceye kadar bastırın. Tam elinize göre 8 mermiye kadar alır. Pırıl pırıl cilalı. Boşalmak için sabırsızlanıyor. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Eva Rosen. E V A R O S E N. Lake View. L A K E V I E W. Marion. M A R I O N. Edward Grammer. E D W A R D G R A M M A R. Sally Horner. S A L L Y H O R N E R. Doktor Molnar. M O L N A R. Claire Quilty. C L A R E Q U I L T Y. Ayrım sonu, sayfa 336.